Ayrım 6. Sıfır noktasındaki kadın. Neval el-Seddavi. Sayfa 55. Sonunda bütün kış ve ardından gelen yaz boyu onun yatağında yattım. Bana asla el kaldırmadı. Yemek yerken tabağıma hiç bakmadı. Balık pişirdiğim zaman hepsini ona verir, kendim sırf kafasıyla kuyruğunu yerdim. Tavşan pişirmişsem gene hepsini ona verir, ben kafasını sıyırırdım. Çoğun sofradan ayır aç yarı tok kalkardım. Pazara giderken gözüm sokakta yürüyen kız öğrencilere takılırdı. Bir zamanlar kendimin de onlar gibi olduğumu, ortaokulu bitirdiğimi anımsardım. Bir gün bir grup öğrencinin önünü kesip yüzlerine baktım. Elbisem buram buram balık koktuğu için beni yukarıdan aşağı şöyle bir süzdüler. Onlara ortaokul diplomam olduğunu söyledim. Benimle eğlenmeye başladılar. İçlerinden birinin arkadaşının kulağına ''Deli herhalde, baksana kendi kendine konuşuyor'' dediğini işittim. Oysa ben kendi kendime konuşmuyordum. Onlara ortaokul diplomam olduğunu söylüyordum. O gece Beyumi eve geldiğinde ortaokul diplomam var ve çalışmak istiyorum dedim ona. Kahve her gün işsiz güçsüz gençlerle dolup taşıyor. Hepsi de üniversite mezunu dedi. Ama ben çalışmak zorundayım. Bu böyle sürmez. Yüzüme bakmadan böyle sürmez demekle ne kastediyorsun dedi. Senin evinde kalmaya devam edemem diye kekeledim. Ben kadınım, sen de erkeksin. İnsanlar dedikodu yapıyor. Üstelik yalnızca bana iş bulana kadar burada kalacağımı söylemiştin. Öfkeyle söylendi. Ne yapayım yani? Allah'a mı yalvarayım? Bütün gün kahveyle ilgileniyorsun. Bana iş aramaya çalışmadın bile. Hemen şimdi çıkıp bir iş aramaya başlayacağım. Alçak sesle konuşuyor, yere bakıyordum. Ama o yerinden fırlayıp yüzüme bir tokat attı. Benimle konuşurken sesini yükseltmeye nasıl cesaret ediyorsun? Seni sürtük, seni adi. Eli kocamandı. Hayatımda yediğim en ağır tokattı bu. Başım bir o yana, bir bu yana sallandı. Duvarlarla yer hızla gidip geldi. Dönmesi duruncaya kadar başımı ellerimin arasına aldım. Sonra gözlerimi kaldırdım, göz göze geldik. Şimdi karşımda duran gözleri ilk kez görüyor gibiydim. Gözlerimin içine delercesine bakan, yüzümde, boynumda son derece yavaş hareketlerle gezinip sonra yavaşça göğüslerime, karnıma, oradan da kalçalarıma inen kapkara iki yüzey. Ölüm titremesi gibi, buz gibi bir ürperti dolaştı bedenimde. Ellerim gözünün takılıp kaldığı kısmı kapatmak için içgüdüsel olarak aşağı kaydı. Ama iri, güçlü elleri onları hızla çekip aldı oradan. Bir an sonra karnıma öyle bir yumruk attı ki bayılıp kaldım. Artık evden giderken beni kitlemeye başlamıştı. Şimdi öbür odada yerde yatıyordum. Gece yarısı gelip üstümdeki örtüyü çeker, yüzüme vurup olağanca ağırlığıyla üstüme çullanırdı. Gözlerimi kapatıp bedenimi ona bırakırdım. Haz, acı, hiçbir şey hissetmeden orada öylece yatardım. Bir tahta parçası, çıkarıp atılmış bir çorap ya da ayakkabı gibi cansız, ölü bir beden. Bir gece bedeni eskisinden daha ağır geldi. Soluğu da farklı kokuyordu. Gözlerimi açtım. Karşımdaki yüz Beyumi'nin yüzü değildi. ''Kimsin sen?'' diye sordum. ''Beyumi'' dedi. Israr ettim. ''Sen Beyumi değilsin. Kimsin?'' ''Ne fark eder? Ha Beyumi, ha ben.'' Sonra ''Zevk alıyor musun?'' diye sordu. ''Ne dedin?'' ''Zevk alıyor musun?'' diye yeniden sordu. Hiçbir şey hissetmediğimi söylemeye korktuğum için gözlerimi daha da sıkı yumup ''Evet'' dedim. Dişlerini omzuma bastırıp göğsümü sonra karnımı birkaç kez ısırdı. Beni ısırırken durmadan ''Sürtük, orospu'' diyordu. Sonra anlayamadığım sözcüklerle anama sövmeye başladı. Daha sonra bu sözcükleri yinelemek istedim ama beceremedim. Ancak o geceden sonra o küfürleri Beyumi'den de arkadaşlarından da sık sık işittim. Böylece seslerine alıştım. Kapıyı açmaya çalışıp da kilitli olduğunu görünce aynı küfürleri ben de kullanmaya başlamıştım. Kapıyı zorlayıp tam anasına sövmek, Beyumi seni diye bağırmak üzereyken bunun doğru olmadığını düşünerek sözcükleri yutardım. Böylece onun yerine babasına küfretmeye başladım. Bir gün komşu kadın kapının kafesinden ağladığımı gördü. Ne olduğunu sorunca ona her şeyi anlattım. Benimle birlikte ağlamaya başladı. Polis çağırmayı önerdi. Ama polis sözcüğü beni korkutmuştu. Onun yerine çilingir çağırmasını rica ettim. Bir süre sonra çilingir gelip kapıyı zorlayarak açtı. Beyumi'nin evinden fırlayıp sokağa çıktım. Çünkü sokak bir sığınak arayabileceğim, tüm varlığımla kaçabileceğim tek güvenli yerdi. Kaçarken Beyumi'nin peşimden gelmediğinden emin olmak için sık sık ardıma bakıyordum. Civarda olmadığını anlayınca da koşabildiğim kadar hızla kaçıyordum. Günün sonunda nereye gittiğimi bilmeden hala sokaklarda yürüyordum. Nil kıyısında iki yanı ağaçlıklı, temiz asfalt bir caddeye varmıştım. Evler çit ve bahçelerle çevriliydi. Ciğerlerime dolan hava tozsuz, tertemizdi. Nehrin karşısında taş bir sıra gördüm. Oraya oturup yüzümü ferahlatıcı esintiye çevirdim. Dinlenmek için tam gözlerimi kapamıştım ki bir kadın sesi işittim. "Adın ne senin?" Gözlerimi açıp yanıma oturan kadına baktım. Omuzlarında yeşil bir şal vardı. Gözlerine de yeşil bir far sürmüştü. Kara göz bebekleri Nil kıyısındaki ağaçlar gibi yeşile, koyu yeşile dönmüştü adeta. Nehrin suları ağaçların yeşilini yansıtıyor, onun gözleri gibi yeşil yeşil akıyordu. Üstümüzdeki gök alabildiğine maviydi. Ama bütün renkler birbirine karışmış, çevredeki her şey beni kuşatan, içine alan su yeşili bir ışık yaymaya başlamıştı. Tuhaftı. Uyuduğum, düş gördüğüm, uyuyup düş görürken içine daldığım, ıslanmadan yavaşça battığım, boğulmadan yavaşça dibine indiğim bir denizin sularındaymışım gibi bu koyu yeşilde, kendi derinliği, kendi kıvamı olan bu koyu yeşilde boğulma isteği duyuyordum. Sanki bu suya uzanmış, kah içine derinlere gömülüyor, kah yavaşça kolumu ya da bacağımı oynatmadan yüzeye taşınıyordum. Göz kapaklarım tam uykuya dalacakmışım gibi ağırlaşırken kadının sesi yeniden kulaklarımda yankılandı. Yumuşak, neredeyse uykulu denecek kadar yumuşacıktı. "Yorgunsun," dedi. Göz kapaklarımı zorla aralayıp "Evet," dedim. Gözlerindeki yeşil daha da koyulaştı. "O itoğlu it ne yaptı sana?" diye sordu. Uykudan apansız uyandırılan biri gibi kendime geldim. "Kimi kastediyorsun?" Omuzlarındaki şala daha sıkı sarınıp esnedi. Aynı yumuşak uykulu sesle konuşmaya devam etti. "Onlardan biri işte. Kim olduğu fark etmez. Hepsi aynıdır. Başka başka adlar altında hepsi aynı bokun soyudur. Mahmut, Hasan, Fevzi, Sabri, İbrahim, Avden, Beyumi." Sözünü kestim. "Beyumi mi?" Bir kahkaha attı. Ortasındakilerden biri altın olan küçük, sivri, beyaz dişlerini gördüm. "Hepsini bilirim. Hangisi başladı? Baban mı, abin mi, yoksa amcalarından biri mi?" Bu kez neredeyse sıradan aşağı düşecek kadar şiddetli bir titremeyle sarsıldım. "Amcam," dedim alçak bir sesle. Yeniden gülüp yeşil şalını omuzlarına çekti. "Peki Beyumi ne yaptı?" Bir an sustu, sonra ekledi. "Adını söylemedin. Adın ne senin?" "Firdevs. Ya seninki? Senin adın ne?" Gurur dolu, tuhaf bir hareketle başını dikleştirdi. "Adım Şerife Salah Eldayni. Herkes tanır beni." Onun evine giderken hiç durmadan konuştum. Başımdan geçenleri anlattım. Nehir kıyısındaki yoldan ayrılıp dar bir sokağa girdik. Kısa süre sonra da büyük bir apartmanın önünde durduk. Asansörle yukarı çıkarken titriyordum. Çantasından bir anahtar çıkardı. Yerleri halı kaplı ve geniş terası Nil'e bakan kusursuz bir daireye girdik. Beni banyoya götürüp sıcak ve soğuk su musluklarının nasıl açılıp kapanacağını gösterdi. Yıkandıktan sonra bana elbiseler verdi. Hoş kokulu, yumuşak elbiselerdi bunlar. Saçlarımı tarayan, elbisemin yakasını düzelten parmakları da yumuşacıktı. Çevremdeki her şey aynı yumuşaklıkta ve düzen içindeydi. Gözlerimi kapayıp kendimi bu yumuşaklığa bıraktım. Yeniden doğmuştum sanki. Dairedeki her şey gibi yumuşak ve düzgün hissediyordum kendimi. Gözlerimi açıp aynaya baktığımda gül yaprağı gibi yumuşak ve sıcak, yepyeni bir bedene bürünmüş olduğumu gördüm. Artık elbiselerim kaba ve kirli değildi, yumuşak ve temizdi. Ev pırıl pırıldı, hava bile tertemizdi. Bu tertemiz havayı ciğerlerime doldurmak için derin bir soluk aldım. Çevreme bakındığımda onu gördüm. Çok yakınımdaydı, bana bakıyordu. Gözleri ağaçların, gökyüzünün ve Nil'in renginde güçlü yeşil bir ışık saçıyordu. Kendimi onun gözlerine bırakıp kollarımı bedenine doladım. "Kimsin sen?" diye fısıldadım. "Annenim." "Annem yıllar önce öldü, o zaman ablanım." "Benim ablam da yok, abim de. Hepsi küçükken civcivler gibi öldü." Herkes bir gün ölecek Firdevs. Sen de, ben de. Önemli olan ölene kadar nasıl yaşayacağımız. Nasıl yaşayacağız? Yaşam çok zor. Yaşamdan daha sert olmalısın Firdevs. Yaşam çok sert. Gerçekten yaşayanlar yalnızca ondan daha sert olanlardır. Halbuki sen sert değilsin Şerife. Peki yaşamayı nasıl beceriyorsun? Ben sertim, çok sertim Firdevs. Hayır, sen kibar ve yumuşaksın. Tenim yumuşak ama yüreğim zalim. Ben soktum mu öldürürüm. Yılan gibi mi? Evet, tıpkı yılan gibi. Yaşam bir yılandır. Onlar da aynı Firdevs. Yılan, senin yılan olmadığını anlarsa sokar. Zehirli iğnelerin olmadığını bilirse hayat seni bir lokmada yutar. Şerife'nin ellerinde genç bir çırak olmuştum artık. O benim gözlerimi hayata, belleğime çakılı kalmış geçmişimdeki, çocukluğumdaki olaylara açtı. Gizli kalmış anılarımı, yüzümle bedenimin bilinmedik yönlerini ortaya çıkardı. Onların farkında olmamı, onları anlamamı, ilk kez görmemi sağladı. Diğer gözleri, mıknatıs gibi kendine çekebilen pırıltılı siyah gözlerim, ne büyük ne de yuvarlak olan ama şehvete dönüşebilen, güçlü bir tutkuyla dolu, dolgun ve pürüzsüz bir burnum olduğunu keşfettim. Bedenim ince uzun, bacaklarımsa her an gerilmeye hazır, canlı ve diriydi. Annemden nefret etmediğimi, amcamı sevmediğimi, Beyumi ile avanesini gerçekten tanımadığımı fark ettim. Şerife bir gün, ne Beyumi ne de avanesi senin değerinin farkına varamamış. Çünkü sen kendini yeterince satmayı becerememişsin. Erkekler kadının değerini bilemez Firdevs. Kendi değerini belirleyen kadındır. Fiyatın yükseldikçe erkek senin gerçekten değerli olduğunu daha çok kavrar. Elindekini, avucundakini sana vermeye razı olur. Kendi olanağı yoksa sana vermek için başkasından çalar dedi. Merakla, ben gerçekten değerli miyim Şerife diye sordum. Güzel ve kültürlüsün. Kültürlü mü? Topu topu bir ortaokul diploman var. Kendini küçümseme Firdevs. Ben ilkokuldan öteye geçemedim. Peki senin fiyatın var mı diye sordum merakla. Elbette. Çok yüksek bir fiyat ödemeden kimse dokunamaz bana. Sen benden daha genç, daha kültürlüsün. Demek ki bana verdiklerinin iki katını ödemeden yanına yaklaşamamaları lazım. Ama ben erkeklerden hiçbir şey isteyemem. İsteme. Bu benim işim, senin değil. Nil Nehri, gökyüzü ve ağaçlar değişebilir mi? Ben değiştim. Öyleyse neden Nil'in ve ağaçların rengi de değişmesin? Her sabah pencereyi açtığımda Nil'i görür, suyun yeşilini, ağaçları, her şeyin içinde yüzer gibi göründüğü canlı yeşil ışığı seyreder, yaşamı, bedenimi, damarlarımda akan sıcak kanı hissederdim. Bedenim, giydiğim ipek giysilerin ya da üzerinde uyuduğum ipek çarşafın teması gibi yumuşak bir sıcaklıkla dolardı. Burnuma açık havada yayılan gül kokuları gelirdi. Kendimi bu sıcaklık ve yumuşaklık duygusuna, gül kokularına bırakır, ayaklarımı uzatır, ipek çarşafların başımın altındaki rahat yastığın tadını çıkarırdım. Dinmek bilmez bir susuzlukla, bedenimin her gözeneğiyle, burnum, ağzım ve kulaklarımla içerdim bu berrak yumuşaklığı. Geceleri ipeksi, beyaz ay ışığı yanı başımda yatan erkeğin parmakları gibi üstüme dökülürdü. Yanımdaki erkeğin tırnakları da temiz ve beyaz olurdu. Ne Beyumi'nin gece gibi kara tırnaklarına ne de amcamın içi kara toprak dolu tırnaklarına benzerdi. Gözlerimi kapatıp bedenimi bu gümüş ışığa bırakır, ipek parmakların yüzüme, dudaklarıma değmesine, boynumu okşayıp göğüslerime gömülmesine izin verirdim. 6. ayrımın sonu. Sayfa 62.